Ayrım 2, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 21. Bütün otomobillerim. 1. 1958 model Renault 4L. 1. Avrupa Avrupa duy sesimizi. 1958 yılının yaz başlarında İstanbul'dan kalkan 4 pervaneli bir KLM uçağıyla Brüksel'e doğru havalandık. Ben yedek subaylığım sırasında İki kişilik bez kanatlı keşif uçaklarına bindiğim için bir ölçüde uçmaya alışığım ama karımın uçakla bu ilk yolculuğu. Doğal olarak korkuyor biraz. Elimi sıkı sıkı tutuyor. Uçak düşecek olursa onu bırakmayacağıma kendini inandırarak. Karım hem yola çıkmadan önce önemli bir rahatsızlık geçirmişti hem de karnında 5 aylık çocuğumuz vardı. Kerata bu yolculuktan pek hoşnut değildi sanırım. Kıpır kıpır yerinde duramıyor. Annesinin karnını tekmeleyip duruyordu. Uçak tıklım tıklım doluydu. O tarihte yolculara oturacakları yerlerin numaraları perona çıkarken veriliyordu. Dikkat etmemişiz. Bu yüzden bizi ayrı ayrı yerlere oturtmuşlardı. Hostesin kulağına karımın hamileliğini açıklayarak, mümkünse birisiyle değiş tokuş yaptırarak bizi yan yana oturtmalarını rica ettim. Hostes sağa sola bakındı, sonra yalnız başına Avustralya'dan Amerika'ya giden, o tarihte doğrudan uçak bulunmadığı için çeşitli aktarmalar yapmak zorunda olan, sırtına dikilen bir talimat yazısında durumu belirtilen bir çocukla yer değişikliği yaparak bizi bir araya getirdi. Karım bundan çok utandı, olayı yıllarca anlattı yakınlarımıza. Bu yolculuğumuzu maliye hesap uzmanı oluşuma borçluyduk. Bakanlık, genç uzman ve müfettişleri bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmaları amacıyla bildikleri yabancı dillere göre bir yıllığına yurt dışına gönderiyordu. İngilizce bilenlerin bir kısmı Amerika'nın AID burslarından yararlandırılarak Amerika'ya gönderiliyordu. Yöneticiler beni Fransızca bildiğim için nedense Paris'e değil de halkının yarısı Flamanca, yarısı biraz değişik bir Fransızca konuşan Brüksel'e göndermeyi uygun görmüşlerdi. Avrupa olsun da neresi olursa olsun, o yıllarda Avrupa'ya gitmek, ticaretle uğraşanlar için bile adeta bir düş. Döviz sınırlaması çok katı, pasaport almak bir sorun. Uçaklar henüz çok gelişmiş değil ve pahalı. Bakanlık eşimin yol parasını ödemiyor, otobüs seferleri başlamamış. En ucuzu tren ama tren yolculuğu da hele de karımın o haliyle çekilecek gibi değil, çok uzun ve sıkıntılı. Önce geze geze çevreye bakarak gideriz diye treni düşünmüştük ama doktor izin vermedi. Avrupa kentlerini sadece kitaplardan, filmlerden tanıyordum. Karım daha önce bir folklor grubuyla birlikte İtalya'ya gitmiş, o bu konuda benim kadar cahil değildi. Benim için Kaftan'a gitmekten farksızdı bu yolculuk. Çok heyecanlıydım. Benimle birlikte yurt dışına gönderilen arkadaşların çoğunun gönlünde bu bir yıllık süre içinde para biriktirip bir otomobil almak, dönüşte o otomobili satıp bir eve sahip olmak yatıyordu. Yurt dışına çıkmak o yıllarda ne kadar zor ise araba sahibi olmak da o kadar zordu. Türkiye'ye otomobil ithali fiilen yasaktı. Türkiye'de otomobil yapılmıyordu. Bu yüzden otomobil fiyatları çok yüksekti. Çünkü araba sahibi olmanın tek yolu yurt dışında belli bir süre en az bir yıl bulunup orada bir arabaya sahip olmak ve dönüşte bu yöntemle bir bedelsiz ithal permisi alıp bu permiye dayanarak o arabayı getirmekti. Arabanın modelinin de 5 yıldan eski olmaması, ağırlığının 950 kiloyu geçmemesi şarttı. Bizler bir yıllığına gönderildiğimiz için dönüşümüzde bir otomobil getirebilecektik. Biz karı koca alabileceğimiz arabayı Türkiye'ye dönüşte satmayı aklımızdan geçirmiyorduk. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi ben de karım da lüks bir araba parası biriktirmek için eve kapanmayı düşünmüyorduk. O zamanki koşullara göre Avrupa'yı görme fırsatı elimize geçmişken gezip görmek istiyorduk. 4-5 ay sonra bir de çocuğumuz olacağı için bu hevesimizi ancak bütçemize uygun küçük bir araba sahibi olarak gerçekleştirebilirdik. Avrupa'ya öyle her zaman çıkma olanağımızın olmayacağını düşünüyorduk. O zaman biz öyle sanıyorduk. Oysa daha gençtik, ileride ev sahibi olabilirdik. İkinci neden yasal engellerdi. O günkü düzenlemelere göre bedelsiz ithal yoluyla getirilen arabalar 5 yıl geçmeden satılamazdı. Gerçi çok kişi noterde düzenlenen satış vaadi senediyle arabasını satıyordu ama yasalara saygılı bir insan, üstelik bir maliyeci olarak böyle kaçamak yollara sapmayı benim kabul etmem olanaksızdı. Uçakta karımı biraz oyalamak amacıyla bu otomobil sorununu açtım. Para biriktirmeden araba almanın tek yolu banka kredisine başvurmaktı. Karım borçlanmaktan korkuyordu. Ben de onu dilimin döndüğünce, ki o zamanlar bile hayli keskindi, ikna etmeye çalışıyordum. Zaten elimize geçecek olan para fazla olmadığından alacağımız araba da ona göre mütevazı olmak zorundaydı. Para biriktirmeyi beklersek gezmeye vaktimiz olmayacaktı. Bir yazar için o zamana kadar bir şiir kitabı, iki roman ve gazetelerle dergilerde öyküler, yazılar yayınlamış olduğum için kendime yazar demekte bir sakınca görmüyordum. Avrupa'yı gezip görmek, Avrupa kültürüyle tanışmak çok önemliydi. Zaten bu düşüncelerle uçak biletimizi yol üzerindeki Viyana, Münih, Amsterdam gibi kentlerde ikişer üçer gün kalacak şekilde ayarlamıştık. Gerçekten de çok hoş ve ilginç bir gezi oldu bu bizim için. Bu gezi anılarını o tarihlerde Varlık Dergisi'nde Batı'dan başlığı altında yayınlamıştım. 2. Brüksel, bir soğuk kent. Uçak yolculuğumuzun etaplarını Bürokratlar adlı kitabımda anlattım. Son durağımız Brüksel'di. Amsterdam'dan öğle yemeğini yemeden ayrıldığımız ve ilk kez uçakta yemek vermedikleri için akşamüstü Brüksel'e vardığımızda bayağı acıkmıştık. Uzun sayılabilecek yolculuğumuz sırasında ilk kez bu son etapta uçak çok sallanmış ve bizi korkutmuştu. İşte belki bütün bu küçük nedenlerden, ayrıca pansiyon bulmakta çektiğimiz güçlük yüzünden, soğuk, çıplak bir odada düşsel yolculuğumuzun sona erdiğini anlamanın iç sıkıntısı ve hüznüyle ilk anda Brüksel sevimli görünmedi bize. İlk günlerimiz ev aramakla, Belçika Maliye Bakanlığı ile ilişki kurup staj programını düzenlemekle, eşimin sağlık sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmakla geçti. Evlerini tuttuğumuz, ikisi de Brüksel'de Laik Üniversitede profesör olan karı kocadan çok yakınlık gördük. Bir yeğenleri kadın doğum uzmanıydı. Çocuğumuzun doğumunu da bu şekilde sağlam kazığa bağladıktan sonra sıra şehri tanımaya geldi. Hava ilkbahar olmasına karşın hep kapalı, sinsi sinsi yağışlı. Önceleri pek sevemedik, sonraları da sadece alıştık. Duygularımız aslında değişmedi ama alışkanlık da sevginin bir çeşidi sayılır. Bir yabancıyı İstanbul'un orta yerine bırakın, 3 gün sonra sorun neler gördüğünü. Siz belki Galata Köprüsü'nün altında deniz bulunduğunu unutmuş olabilirsiniz. Vaktiniz olup yolunuz düşüp de Eyüp'e, Pierre Letuy kahvesine uğrayamamış, hatta Sultanahmet Camii'ni, Ayasofya'yı, Yerebatan Sarayı'nı, Topkapı'yı gezememişsinizdir ama o bunların hepsini bilir. O günlerde Karaköy'de Ziraat Bankası'nın yanında, sonradan yıkılan bir hanın içindeki mescidin dört köşe, Mevlevi külahlı ufacık minaresinden tutun da, Kumkapı'daki İstanbul'un o yakasında bulunan yegane Ermeni meyhanesine kadar daha neler bulur anlatacak. Çünkü 3 gün içinde bir şehir yaşanmaz, görülür. Yaşanılanı anlatmak, görüleni anlatmaktan çok daha zordur. Brüksel'de artık yerleştik sayılır deyinceye kadar 2 ay geçmişti bile. Az zaman değil. Öyle olduğu halde bu şehir hakkında hala açık, belirli bir fikrimiz yoktu. Viyana'yı, Münih'i, Amsterdam'ı tanımak ne kadar kolay olmuştu. O kentler gibi belirgin bir kişiliği, kendine özgü bir havası yoktu Brüksel'in. Büyük, kocaman bir kasabaydı sanki, Ankara gibi. Geniş caddeler, büyük ve gösterişli yapılar, anıtlar, müzeler, tiyatrolar, şık mağazalar mı? Hepsi vardı ama sanki tarihle, edebiyatla bütünleşmemişti. Uygarlık görüntüsü sayılabilecek bütün bu yapılar bize bir şeyler anımsatmıyor, ilham vermiyordu. Yapay bir dünyada yaşıyormuşuz gibi tuhaf bir duyguya kapılıyordum caddelerde dolaşırken. Viyana'ya giderken içimizde yaşayan bir Viyana vardı. Münih'te de, Amsterdam'da da bunu hissetmiştik. Gözümü bağlayıp bu kentlerden birinin herhangi bir alanına bıraksalar sanki kolayca tanıyabilirdim. Ama Brüksel öyle değildi. Dünyanın herhangi bir köşesindeki herhangi bir büyük kentte olabilirdik. Oysa yaşadığımız şehir de orası. Evet, sokağımızdaki 3 kasaptan hangisinin daha iyi et verdiğini söyleyebilirdim. Ama daha ötesini sezmek güçtü. O tarihlerde Avrupa savaştan çıkalı 10 yıldan fazla olduğu halde gerek ekonomik gerekse toplumsal düzen açısından henüz tam olarak belini doğrultmuş değildi. Görebildiğimiz her yerde Amerikan işgal kuvvetlerinin askerleri sömürgeciler gibi dokunulmazlıklarının keyfini çıkartmaktaydılar. Onların kocaman Amerikan arabaları dışında sokaklarda, park yerlerinde şimdiki gibi gösterişli Avrupa arabalarına rastlamak pek olası değildi. Çarşıda, pazarda, hele bizim gibi sebzenin, meyvenin ibadullah bulunduğu bir memleketten gelenleri şaşkına düşürecek şekilde meyveler taneyle, sebzeler 100'er gram olarak satılıyor, turfanda üzüm ve şeftaliler pamuktan özel yastıklar içinde teşhir ediliyordu. Dağınık bir şehirdi o günlerin henüz NATO karargahının, Avrupa Birliği'nin merkezi olmamış Brüksel'i. Elinizde pusulanız yoksa yönünüzü kestirmekte güçlük çekerdiniz. Kendinize güvenip de birbirlerine danışmadan tramvaya, otobüse binerseniz, henüz metro yoktu, mutlaka ters yöne giderdiniz. Büyükçe caddelerin sağ yanının adı başka, sol yanınınki başkaydı. Ayrıca her sokağın Fransızca ismi ayrı, Flamence ismi ayrıydı. Şimdi de öyle. Bizim bulduğumuz ev ise Beşik Sokağı anlamına gelen Rue de Bercy'da idi. Doğacak çocuğumuz açısından bunu hayra yormuştuk. Brüksel'in en ilginç yeri, bütün Avrupa'da eşi bulunmadığı söylenen büyük alanı, Grand Palace'tı. Dört köşe büyükçe bir alan, dört yanı eski, yaldızlı duvarları kabartmalı, heykelciklerle süslü, kocaman yapılarla çevriliydi. En gösterişlisi büyük ve yüksek saat kulesiyle belediye sarayıydı. Hotel de Ville. 3. Atom insanlığın hizmetinde. O yıl için Brüksel'in bize en çekici gelen yanı, Avrupa'da ilk kez açılacak olan Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmakta oluşuydu. Fuar apayrı bir dünyadaydı sanki. Kent merkezinden hayli uzakta, krala ait bir malikanenin alanına kurulmuş olan sergi nedeniyle yeni yollar, yeraltı, yerüstü geçitleri yapılmış, sokaklar, alanlar sergiye katılan ulusların bayraklarıyla, flamalarıyla, renkli ışıklarla süslenmişti. Bir büyük caddede boydan boya taklar kurulmuştu. Üstünde hemen her dilden hoş geldiniz yazılıydı. Bütün dünyanın baş başa verip buluşup konuştuğu bir köşe başı olmuştu Dünya Fuarı alanı. Dünya sanatçıları, sanatseverleri bir araya geliyordu bu köşe başında. Duvar ilanlarını günü gününe kolluyorduk. Bir gün Menuhin, bir gün Oistrakh, bir gün Karajan, bir gün Malcolm Sargent ya da Shostakovich, Sadler's Wells Balesi, Scala de Milan ya da Pekin Operası. Resim sergilerinde son 50 yılın yetiştirdiği dünyanın en büyük ressamlarının tabloları yan yana. Göze ve kulağa seslenen sanat kollarının uluslararası ilgi toplamakta, doğrudan doğruya düşünceye yönelen sanat kollarına göre daha şanslı olduğu burada daha iyi anlaşılıyordu. Üstelik dış koşullar ne olursa olsun bu sanat kollarının yapılarından kaynaklanan özel ve sonsuz bir özgürlükleri olduğunu fark ediyordu insan. Resim tabii o kadar şanslı değildi. Örneğin Sovyetler Birliği'nin fuardaki pavyonlarında sergilenen Sovyet ressamlarının tabloları acınacak nitelikteydi. Oysa örneğin bir Shostakovich'in Stalin tarafından uygulanan baskılara karşın müziği, öteki çağdaş Sovyet müzisyenlerinin yapıtları eski büyük ustalarınkinden aşağı değildi. Çünkü müziğin özgürlüğüne ilişmek yapısal nedenlerle belki de olanaksızdı. Fuara ilk kez çok hızlı hareket eden bir tramvayla gittik. Merdivenleri ağır ağır tırmanarak, fuarın amblemi olarak düşünülmüş bir atom çekirdeğini simgeleyecek şekilde yapılmış olan, 110 metre yükseklikte 10 büyük küreden oluşan Atomium'un üst küresine çıktık. Kürenin penceresinden 20. yüzyılın ikinci yarısını kuş bakışı seyrettik. Çocukluğumun Baytekin'i gökyüzündeki akıllara durgunluk veren serüvenlerine bu yeryüzü mongosunda yeniden başlayabilirdi. Bir tek dayanma noktasından havaya yelpaze gibi kolları açılan bu putrel ve çimento kitlesi, esrarlı ışınlarla boşlukta duran zalim imparator Ming'in sarayı değil miydi? Tepemizde iri bir peygamber böceği gibi dönenip duran helikopterin penceresinden başını uzatan Japon pilotu Prens Barin'e benzetmiştim. Ben kendim de Brick Bradford'un gayip ülkesindeki büyütücü ışınların hışmına uğramış bir atom çekirdeğinin içinde değil miydim? Bir masal dünyasıydı bu. Durmadan renk değiştiren suların görkemli fıskiyelerinin arasında efsanevi bir alev fışkırıyordu gökyüzüne. Ancak düşlerde görülebilecek bir hava köprüsü, havuzlar boyunca bir Siam pagodasından bir Aztek piramidine uzanıyordu. İncecik bir halatın ucunda dev gibi bir küre pırıl pırıl dönüyordu boşlukta. Bütün yapılarda hep o yüzyıllar, milenyumlar ötesine atlayıvermek telaşının büyülü çizgileri sesiliyordu. O gün ayaklarımıza karasu ininceye kadar dolaştık. Gece geç vakit yine hızlı tramvayla yorgunluktan sarhoş olarak döndük evimize. Brüksel değil ama Atomium bizi mest etmişti. 4. Araba sevdası. Artık salt otomobilli olmak Avrupa'yı tanımak için gezip tozmak hevesiyle değil, oturduğumuz kenti tanımak için de değil ama Atomium'a daha sık ve daha rahat gidebilmek için de bir araba sahibi olmamız gerektiğini aklımız kesmişti. Çünkü karımın hamileliği ilerliyordu ve tramvay yolculuğu onu sarsıyordu. Hem hoşumuza girecek hem de kesemize uygun olacak bir araba bulmak niyetiyle araba satıcılarının vitrinlerini gezmeye başladık. Eşimin babasının vaktiyle bir otomobili varmış. Bir film şirketinin sahibi olan büyük abisinin de hem arabası hem de şoförü vardı. Bu bakımdan otomobil konusunda karım benden deneyimliydi. Dolaştığımız vitrinlerde gördüklerimiz için de koşullarımıza en uygun gelen, görünüşüyle bizi en fazla çeken Renault'un 1958 4L modeli oldu. Oyuncak arabalara benziyordu ama kocaman arabalar gibi dört kapılı, hoş görünümlü ve sevimliydi. Motor gücünden falan ikimiz de bir şey anlamıyorduk zaten. Sonunda karar verdik ve bir cesaret satıcının mağazasından içeri daldık. Mağaza diyorum ama aslında vitrininde ancak iki araba sergilenebilen mütevazı bir dükkandı. Yabancı olduğumuzu anlayan dükkan sahibi hemen yerinden fırladı. Niyetimizi anlattım ancak iki önemli sorunumuz vardı. Birincisi peşin paramız yoktu. Kredi alabilir miydik bilmiyordum. Bankalar yabancı olduğumuz için güçlük çıkarabilirlerdi. İkincisi ne karımın ne de benim ehliyetimiz vardı. Dükkan sahibi usta bir satıcı edasıyla gülmeye başladı. ''Bunlar sorun değil.'' dedi. ''Biz zaten arabalarımızı Fransa'ya sipariş veriyor, oradan ithal ediyoruz. Yazışmalar, imalat süresi, gümrük işlemleri derken normal olarak bir ay beklememiz gerekiyor. Eğer hemen karar verirseniz bu süre içinde arabanız gelir. Bunun için sizin peşin olarak sadece küçük bir kaporo ödemeniz gerekiyor. Kalanına gelince siz büyükelçiliğinizden ya da konsolosluğunuzdan tasdikli, Brüksel'de resmen Türk hükümetinin bir memuru olarak bulunduğunuzu, belirli sürelerde, belirli miktarlarda aylık aldığınızı gösteren bir belge sağlarsanız, bizim iş yaptığımız bankalardan birinden size gerekli krediyi biz sağlarız. Borcunuzu aylık taksitler halinde ödersiniz. Biz 3 ayda bir aylık alıyoruz dedim. Borcumuzu 3'er ayda bir taksitle ödeyebiliriz. İster ayda bir, ister 3 ayda bir. Bu önemli değil. Ehliyet sorununa gelince, Belçika'da ehliyet almak için sınava girmek gerekmiyor. Küçük bir harç karşılığında hemen ehliyetinizi alırız. Önemli olan belge değil. Ben kimi nazari bilgiler dışında araba kullanılmasını hiç bilmiyorum. Karım da öyle. Üstelik hamile araba kullanamaz. Yine güldü. Şimdi anladım dedi. Bu da sorun değil. Arabanız gelinceye kadar ben size ders veririm. Çabucak öğrenirsiniz. Bunun için sizden ücret de istemem. Karımla bakıştık. Nasrettin Hoca'nın bu Akşehirliler insana döve döve helva yediriyorlar deyişi gibi... O günlerin ekonomik sıkıntı döneminde bize neredeyse zorla araba satacaktı bu Belçikalılar. Madem ilk olarak araba sahibi olacaksınız, içiniz rahat etmeli. Dışarıdan bakarak araba alınmaz. Buyurun sizi şöyle bir gezdireyim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Küçüklüğüne karşın ne kadar rahat, konforlu, sürüşü kolay bir araba olduğunu. Gerçekten de bizi neredeyse ite kaka arabaya bindirdi. Karımı hamile oluşunu dikkate alarak arka kanepeye oturttu. Beni de yanına geçirdi. Yola çıktık. Ben bir gözümle yola bakarken öbür gözümle göstergeleri inceliyordum. Aslında çok hoş bir duyguydu bizim olabilecek bir arabada yolculuk yapmak. Arabanın içinde henüz fabrika kokusu vardı. Kilometre sayacı 200'ü gösteriyordu. Hız göstergesine göre 150 kilometre yapabilirmiş. Biz 60'la gidiyorduk ama bana uçuyormuşuz gibi geliyordu. Bir gecelik düşünme süresi isteyerek acenteden ayrıldık. Birbirimizi etkilemek istemiyorduk ama ikimizin de ağzımız kulaklarımızdaydı. Tam bize göre bir araba bulmuştuk. Kendimi daha şimdiden direksiyonun başında görüyordum. Ondan sonra ver elini Avrupa, Paris, Köln, Amsterdam, belki Londra. Gece istihareye yattık. Aslında daha dükkandan çıkmadan kararımızı vermiştik ama... Şarklılara has bir kurnazlıkla fazla hevesli görünmek istememiştik satıcıya karşı. Ertesi sabah erkenden kalkıp acenteye gittik. Kaporayı yatırdık, ikimizin de hoşuna giden koyu gri renkte bir araba ısmarladık. Hemen o gün benden istenilen belgeleri de edinerek satıcıya götürdüm. Banka işlemlerine başlandı. Biz de artık her gün yürek çarpıntıları içinde arabamızdan haber bekliyor, fırsat buldukça acentenin önünde dolaşıyor, vitrindeki arabayı hayranlıkla seyrediyoruz. Birkaç gün sonra bir pazar sabahı kapımız çalındı. Baktım bizim satıcı. ''Hadi hazırlanın Mösyö'' dedi. ''Direksiyon çalışacağız sizinle.'' Kapının önünde bizim ısmarladığımız arabanın bir benzeri. Eşim telaşlandı, ben de korkmadım değil ama erkek değil miyim, heyecanımı belli etmemeye çalıştım. Bismillah çekerek şoför mahallinin yanına oturuyordum ki adam kolumdan tutarak direksiyonun başına geçirdi beni. Araba kullanmayı öğrenmek yüzme öğrenmeye benzer Mösyö, telaşlanmayın, sadece dikkatli olun. O da geçip yanıma oturdu. Elime trafik işaretlerini ve kurallarını anlatan bir kitapçık tutuşturduktan sonra paneldeki göstergeleri işaret ederek anlatmaya başladı. Şu kontak anahtarı, bunu yarım çevirirseniz elektrik sistemi devreye girer. Tam çevirirseniz motor çalışır. Şu gördüğünüz direksiyon simidi, şu vites kolu, şu gaz pedali, şu fren pabucu, şu da debriyaj pedalı. Hocanın verdiği bu kadar bir bilgiden sonra yola çıktık. Ben tabii pür dikkat, önümü kolluyorum, insanlara ya da bir yerlere çarparım korkusu içindeyim. Ayağım hep fren pedalında, birinci vitesin üstüne çıkmıyorum. Hocam baktı ki olmayacak, ayağını uzatıp benim yerime gaz pedalına yüklenmeye başladı. Önce sokak geçitlerinde biraz dolaştık, sonra Lüven otoyoluna girdik. Arabanın hızı 90 kilometreye kadar çıktı. Dönüşlerde çalıştık, geri geri giderek park yapmayı öğrendim. Öyle ki 2 saat sonunda kanter içinde kaldım ama önemli bir hata yapmamıştım. Şoförlüğü kavradığıma inanmaya başladım. Dönüşte hocam çok iyiydiniz dedi. Yarın yine geleceğim ama yarın daha zor olacak sizin için. Kendinize fazla güvenip çok yanlış yapabilirsiniz. Dediği gibi de oldu. Ertesi gün olmayacak yanlışlıklar yaptım ama 3. gün adam bana tam not verdi. Artık öğrendiniz sayılır. Biraz da egzersiz yaparsanız hiçbir sorununuz kalmaz. Sonra benden 3 tane vesikalı fotoğraf ve 25 Belçika frangı aldı. Bir gün sonra da otomobil ehliyetimi getirdi. Sıra arabanın gümrükten çekilmesindeydi. Bizim evde telefon olmadığı için o günlerde Avrupa'da bile her evde telefon yoktu henüz. Acenteye ev sahiplerinin telefonunu vermiştik. Karı koca üniversite öğretim üyesi olmalarına karşın henüz bir araba sahibi olamayan ev sahiplerimiz de bizim kadar heyecanlı acenteden gelecek müjdeli haberi bekliyorlardı. Derken o gün geldi. Satıcı ev sahiplerine telefon etmiş, arabamız gümrükten çıkmış, banka işlemlerini tamamlamak için beni bekliyormuş. Hemen fırladım. Gerçekten de küçük arabamız acentenin önünde pırıl pırıl kaldırımın kenarına park etmiş bekliyordu. Henüz plakası takılmadığı için bankaya satıcının arabasıyla gittik. Krediler müdürü bizi nazik bir şekilde karşılamakla birlikte yüzündeki şaşkın ifadeden beklenmedik tatsız bir olayın cereyan ettiğini hissettim. Müdür, "Bu sabah gazetelere göz atmadınız herhalde Monsieur," dedi ve bana Belçika'nın o günlerde en büyük gazetesi olan Le Soir'ın sabah nüshasını uzattı. Gazetede 8 sütuna manşet, Irak'ta askeri darbe olduğu, kralın ve başbakanın öldürüldüğü, Irak ile Türkiye arasındaki karşılıklı askeri yardımlaşma anlaşması mahiyetindeki Sadabat Paktı hükümlerine göre Türk ordusunun her an Irak'a girerek müdahalede bulunmasının beklendiği yazılıyor ve bölgede yakın bir savaş olasılığı belirtiliyordu. Ben pek bir şey anlamadan müdürün yüzüne baktım. Irak'taki askeri darbe ile benim otomobil kredisi arasında nasıl bir ilgi olabilirdi? Müdür, "Siz devlet memurusunuz," dedi. "Ülkeniz savaşa girmek üzere. Bu durumda sizi geri çekmeleri kaçınılmaz olur. Çok özür dilerim ama bu koşullarda size kredi veremeyiz." "Canım bu olacak şey değil. Bizimkiler öyle kolayca savaşa girmezler. Bizi de çağırmazlar." Dedimse de inandıramadım. Boynumu büktüm, satıcıyla köz köz çıktık bankadan. Bu habere sanırım benden çok araba satıcısının canı sıkıldı. Ben zaten arabadan çoktan vazgeçmiş, savaş olasılığını, bunun sonuçlarını, geri çağrılacak olursak karımın doğumu yaklaştığı için nasıl dönebileceğimizi, verdiğimiz kaporayı geri alıp alamayacağımızı düşünmeye başlamıştım. Neyse ki acente sahibi kibar davrandı, kaporayı kesintisiz olarak hemen geri ödedi. Israrıma karşın verdiği dersler için herhangi bir ücret istemedi. Durumu öğrenen ev sahiplerimiz çok üzülmekle birlikte bir aylık kira kadar güvence parası bıraktığımız için pek tasalanmadılar. Savaş olasılığının zayıf olduğunu, yakında durumun düzeleceğini söyleyerek bizi avutmaya çalıştılar. Sonraki olaylar beklentimizin bu şekilde sonuçlanmasının aslında bizim için hayırlı olduğunu gösterdi. 5-10 gün süren heyecanlı bir bekleyişten sonra savaş tehlikesi ortadan kalktı ama bu arada Türkiye'de ekonomik koşullar giderek bozuluyordu. 3 aylıklarımızın Temmuz başında gelmesi gerekiyordu. İlk hafta geçtikten sonra bankanın kapısını arşınlamaya başlamıştık. Türkiye'den ses yok. Bu arada Türkiye'den kız kardeşim de yanımıza geldi. Karım doğurmak üzereydi, kliniğe yatırdık. 15 Temmuz'da oğlumuz Yiğit dünyaya geldi. Değil karıma armağan almak, kliniğin parasını bile ödeyemeyecek bir durumdaydık. Bir yerden borç bulmaktan başka çare yoktu. Brüksel'de benim gibi geçici görevle bulunan maliyeci arkadaşlarımın hepsinin durumu benimki gibiydi. Aklıma geldi. Büyükelçilik müsteşarı Tahir, mülkiyeden sınıf arkadaşımdı. İster istemez yüzümü kızarttım, kalktım ona gittim. Onların aylıkları da gelmemişti ama o uzunca bir süredir Brüksel'deydi. Birikimi vardı. Çok kibar davrandı ve bana çıkarıp 10.000 Belçika frangı borç verdi. Eşimi kutladı, kliniğe çok güzel bir buket gönderdi. Bu borç parayla çıkarabildik karımla oğlumu hastaneden. Kız kardeşimin biriktirdiği bozuk paralarla karıma doğum armağanı olarak bir lizöz, oğluma da bir albüm alabildik. Ay sonu geldi, bizim maaşlardan hala ses yok. Hiç değilse Ağustos başında paralarımız gelir derken 4 Ağustos kararları açıklandı. Buna göre Türk lirası %300 oranında devalüe edilmiş, 1 doların 280 kuruş olan resmi kuru 9 liraya çıkarılmıştı. Bu da aylıklarımızın 3 kat düşürülmesi anlamına geliyordu. Böyle olursa değil araba almak, Brüksel'de yaşamımızı sürdürmemiz bile olanaksız hale gelecek, arkadaşımdan aldığım borcu bile ödeyemeyecektim. Bir hafta sürdü kaygılı bekleyişimiz. Neyse ki sonunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını öğrendik. Gerçekten de çok gecikmeli de olsa paralarımız eksiksiz olarak geldi. Arabayı almış olsaydık en azından bankaya ilk taksidimizi yatıramayacak, mahcup olacaktık. Kaldı ki o küçücük arabaya oğlumuzun arabasını sığdıramayacak, dönüş yolunda ne de olsa bir yıl boyunca birikecek eşyamızı koyacak yer bulamayacaktık. O ilk hevesle bunların hiç düşünmemiştik. Böylece ilk araba öykümüz giriş bölümü dışında yazılmadan sona erdi. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.